Ayrım 15.
George Croner Hilmi dayıdan bile oldukça yaşlıydı. 70 yaşlarını sürdüğü besbelliydi. Son derece şık, zarif, hoş sohbet, Macar asıllı bir beyefendiydi. Güzel kadınlardan hoşlanan bir çapkındı üstelik. Aileni görünce feleğini şaşırdı. Pek ender rastlanan bir mücevher bulmuş gibi oldu. Hem bir manken kadar hoş ve alımlı, hem de kültürlü, zeki ve meslek sahibi bir genç kadın vardı karşısında. Croner dünyayı ailenin ayaklarının altına sermeye hazırdı ve bunu da hiç saklamadı. Michel her zaman bu kızda garip bir şey var. Bir topluluğa girdiği an o odada bulunan en yaşlı erkekler arasında bir elektriklenme oluyor sanki. Onları hemen buluyor. En çok onlarla ilgileniyor ve onları kendine hayran ediyor derdi. Aylin bir akşam Leyla'ya içkiye indiğinde gördüğü Michel'e inanmayacaksın ama yine en yaşlı erkeği bulup çıkardım bir sürü kişinin arasından. Bana aklına gelecek her türlü teklifte bulundu, ben içlerinden sadece Japonya seyahatini seçtim dedi. Evlenme teklif ettiyse neden kabul etmedin? Sen yaşlılara bayılırsın dedi Michel. Evlenmeye meraklı olsam senden ayrılmazdım. Aşk, heyecan ve eğlence arıyorsan genç bir sevgili bulsana. İnsanların seks dışında da paylaşabilecekleri çok şey vardır. İlişkilerde senin gibi sadece sekse önem verenlere bunu anlatmak çok zor dedi Aylin. Kahvesini bitirince çıkıp gitti. Michel'in canı sıkıldı. Leyla'nın gözünden kaçmamıştı. Ne o? Kıskandın mı Michel diye sordu. Hayatını heba etmesine üzülüyorum. Bir Japonya seyahati yüzünden mi heba oluyor hayatı? Babası yerinde biriyle işini, kendine daha uygun, daha yakışan birini bulamaz mıydı? O zaman daha mı memnun olurdun Michel? Bence onun da hayatında biri giriyor diye bal gibi kıskandın. Belki de öyledir dedi Michel. O zaman hala seviyorsun aileni. Elbette seviyorum. Bu işleri başlatan ben değilim, biliyorsun bunu. O zaman nedir ikinizin bu çocukça inadı? Birbirini gerçekten seven iki harika insan, yıllarca sürmüş başarılı bir evlilik ve meslek hayatı. Deli misiniz, nesiniz siz? Leyla Michel'in karşısına oturup ellerini tuttu ve ağlamaya başladı. Her iki arkadaşının da akıl almaz biçimde bir evliliği paramparça etmelerini kabullenemiyordu. Aylin sana bütün kapıları açık bıraktı. Onları teker teker sen yüzüne kapadın. Çocuklarla çarşamba yemeklerine bile sıcak bakmadın. Şimdi de bana onu sevdiğini söylüyorsun. Ne aptalca bir gurur bu. Yaşlar sel gibi akıyordu yanaklarında. Michel etkilenmişti. Bu kız bir ilişkiye girerse bu işin geri dönüşü olmaz. İyi düşün Michel dedi Leyla. Croner'le ilişkiye gireceğini sanmıyorum. Ben sanmıyor biliyorum. Onlarınki sadece bir arkadaşlık. Yaşlı adam ömrünün son günlerinde hoş ve akıllı bir kadınla birlikte seyahat etmek istiyor. Ama sen Türkiye'lisin. Karının değil yaşlı, ölü bir adamla bile Japonya'ya gitmesini asla kaldıramazsın. Bu son şansın Michel. İyi düşün ve acele et. Bu seyahatten vazgeçerse dönerim evime dedi Michel. Leyla ayaklarında terliklerle dışarı fırladı, asansöre koştu. 37. kata ulaştığında 40 yıldır bildiği daireye gitmek için koridorda ters tarafa yürüdü heyecandan. Alelacele geri döndü, kapıyı gümbür gümbür vurdu, zili de ısrarla çaldı. Ne oluyoruz yahu, kim var orada diye seslendi içeriden Nuri. Benim ben, aç kapıyı Nuri. Hayrola Leyla Hanım, bir kötülük mü var aşağıda dedi Nuri. İvan Bey'e bir şey mi oldu yoksa? Kötülük ne kelime, iyilik var, iyilik. Nerede Aylin Hanım? Odasında çağırayım mı? Çağırma, ben giderim yanına dedi Leyla. Peşinde Nuri Aylin odasına yürüdü. Kapıyı vurup yanıp beklemeden girdi ve kapı önünde merakla dikilen Nuri'nin yüzüne kapadı kapıyı. Aylin konuşmalıyız. Aylin aynanın karşısında oturmuş pür dikkat gözlerini boyuyordu. Bir gözü boyanmış, rimellenmiş, koskocaman, öteki yüzü çipil çipil hayretle baktı arkadaşına. Radyoda avaz avaz çalan müziği susturdu Leyla. Dinle beni Aylin, bırak şimdi makyajı filan dedi. Yarım saat sonra Croner gelip alacak beni. Russian Room'a gideceğiz. Yarım saat sonra belki de bambaşka şeyler olacak. Dinle beni dedi Aylin. Aylin, Japonya seyahatinden vazgeçersen Michel geri dönmeye hazır. Öyle bakma yüzüme. İnanmadığını biliyorum ama doğru bu. Michel'in geri dönmesini ne kadar çok istediğini biliyorum Aylin. Haydi öteki gözünü de boya, inelim aşağıya. Yok yok, o yukarı gelsin daha iyi. Odanın dışında Nuri kapının önünde kulak kesilmiş, içeride konuşulanları duymaya çalışıyordu. 20 dakika sonra çıktı odadan Leyla, terliklerini sürüye sürüye kapıya yürüdü. Kapıyı çat diye vurup gitti. Nuri şaşkın bakışlarla baktı arkasından. Leyla 11. kattaki dairesine indiğinde 11 yaş ihtiyarlamış gibiydi, bitkindi. Gözlerini Michel'den kaçırarak Japonya seyahatinden vazgeçmiyor dedi yavaşça. Kız Nuri. Nuri yarım saatten beri gözlerini ayırmadan bulutlara bakıyordu. Bulutlar yeni atılmış hallaç pabuğu gibi öbek öbek, tümen tümen, altından, üstünden, sağından, solundan geçiyorlardı. Ellerini uzatıp onlara dokunmak istiyordu ama pencereyi açabileceği bir kurp yoktu. Biraz önce yanında oturan küçük kıza "Bu cam açılmaz mı?" diye sorduğunda Tayyip'e o kadar çok güldü ki sorduğuna soracağına pişman oldu Nuri. Bu ailede herkes böyle ukaladır diye düşündü. Yedisinden yetmişine hepsi böyledir bunların. Ama Nuri işte bu aile sayesinde iyilik perisinin değneğiyle dokunduğu kül kedisi gibi rüyasında görse inanamayacağı bir oluşum içindeydi. Başına devlet kuşu konmuştu. Amerika'ya uçuyordu. Sadece 3 ay önce ona "Nuri, kız sen Amerika'ya gideceksin" deselerdi, "Başınıza benim kadar taş düşsün, siz kendinizle dalga geçin, Allahsızlar" diye yanıtlardı kuşkusuz. Dalga geçilmek Nuri'nin değişmez kaderiydi çünkü. Yeşil gözleri, süt beyazı kılsız teni, çıkmayan sakalı, uzamayan boyu gibi dalga geçilmek de onun bir parçasıydı. Ona her edilen lafta mutlaka bir küçümseme veya alay olduğunu varsayıp hemen tepki göstermek de Nuri bulutları avuçlamak, onları yüzüne gözüne sürmek arzusuyla zor bastırarak babasına yazacağı ilk mektubu şekillendirmeye başladı. "Çok değerli babacığım" diye yazacaktı. "Sizden ayrıldıktan sonra otobüsle İstanbul'a geldim. Yolculuk iyi geçti. Bolu'da durakladık. Yemek molasında kabak dolması ile pilav, bir kasede yoğurt yedim ve hep sizi düşündüm." Ailesini düşününce birden efkar bastı Nuri'ye, bir sigara yaktı. O sırada yanlarından geçmekte olan hostes ayıplayan, kınayan bakışlarla süzdü Nuri'yi. Nuri koluyla Tayyip'i dürttü. Hostesi işaret etti. "Ne bilsin o senin yaşını?" dedi Tayyip'i. İkisi de kıs kıs güldüler. Görünüşe bakılırsa 9 yaşlarında bir kız ve ondan biraz kabaca bir oğlan çocuktu. Tek başlarına hayatlarında ilk defa Amerika'ya giden bir uçakta seyahat ediyorlardı. Yakınlarında oturanlar için oldukça garip bir çift oluşturuyordu bu uzun, kahverengi saçlı, kahküllü, ipince tüy gibi kız ve hemen hemen aynı boyda büyümüş de küçülmüş sıska oğlan. Üstelik dil de bilmiyorlardı. Ellerindeki "su isterim, çay isterim" gibi İngilizce cümlelerin yazılı olduğu bir kağıdı göstererek hosteslerle anlaşmaya çalışıyorlardı. Kastamonu nere, Amerika nere? Zaman zaman Nuri de inanamıyordu başı da gelenlere. Ama ona bir erkeklik hormonunu çok gören Yüce Allah Amerika yolunu esirgemedi işte. Hep köydekileri düşünüyor ve için için gülüyordu Nuri. Hepsi de biliyordu Amerika yolunda olduğunu. Hiç üşenmemişti. Ankara'dan Kastamonu'ya kadar gidip tüm köyü dolaşmış, el öpüp helallaşmıştı. Aralarında "keşke ben de hadım olsaydım da Amerika'ya gitseydim" diyenleri bile vardı. Nuri 1951 yılında ailenin 4. çocuğu olarak doğduğunda anası iki erkek çocuktan sonra bir kız gelir de ev işini paylaşır diye beklediğinin erkek çıktığını görünce bayağı üzülmüştü. Ama Nuri uslu, sakin bir çocuktu. Uzun kirpikli yeşil gözleriyle kardeşlerinin en güzeliydi üstelik. Annesini üzmeden büyüdü. Ne var ki yılların içinde Nuri'nin tüm yaşıtları, hatta ondan çok sonra doğanlar bile ergenliğe girdikleri halde bu çocukta en ufak bir gelişme olmuyordu. Önce evdeki ağabeyler başladılar küçük kardeşlerini gırgıra almaya, sonra mahalleli ve nihayet köy halkı. Nuri'nin ne sesi kalınlaşıyor, ne kılları çıkıyor, ne de boyu uzuyordu. Üstüne üstlük burnu da koku almıyordu. Nuri'nin yaşıtı köy delikanlıları askerlik çağına varıp sırayla ayrılıyorlardı köyden. Nuri'yi askere de almadılar. O köyün kız Nuri'si olmuştu. Dedesi yukarı yamaçlardaki el kadar tarlasını satınca biraz para ayırdı torununa ve baba oğul doktora görünmeye Ankara'ya indiler. Nuri ilk kez böyle büyük bir şehir görüyordu. Gözlerine inanamadı. Oysa Nuri'ye daha nice büyük şehirler görmeyi nasip etmişti kader. Nuri'nin bel bağlayan ameliyatından umulan netice alınamadı. Ameliyattan sonra ilaçla tedavinin uzun süre devam etmesi ve bir müddet sonra da bir ameliyat daha geçirmesi gerekiyordu. Nuri 12-13 yaşında bir cılız oğlan çocuğu görüntüsü aldığında 20 yaşına varmıştı. Beyninde erkeklik hormonunu çalıştıran bir gudde görevini yapamıyordu ama aklı, sağduyusu ve ileri görüşü saat gibi tıkır tıkır çalışıyordu. Babasıyla köye geri dönmeden önce uzun uzun düşündü. Adı Kız Nuri'ye çıkmış, köy halkının eğlencesi olmuştu. O burada kalacak, çalışacak, para kazanacaktı. Ankara'da onun yaşını başını bilen de yoktu. Nuri Ankara'nın yolunu tuttuktan sonra bir süre ayakkabı boyacılığı yaptı. Sonra bir hemşerisi ona çalıştığı Gül Palace Oteli'nde komilik ayarladı. Atatürk Bulvarı'nın üstündeki bu otelde genellikle Anadolu'dan gelen iş adamları kalırdı. Nuri onların getir götürüne koşuştururken bir yandan da boyundan büyük laflar ile onların gönüllerini alıyor, anlattıklarını dinliyor, bol bol da bahşişlerini topluyordu. Kısa sürede bu cin gibi uzun kirpikli yeşil gözlü oğlan otelin maskotu haline dönüştü. Müşteriler geldiklerinde Nuri'yi soruyor, hizmetlerini ona gördürmek istiyorlardı. Önceleri Nuri de hayatından memnundu. Köyde ona musallat olan komplekslerinin çoğundan kurtulmuş, cebi para görmüştü. Yaşları aslında kendisinden küçük ama görüntüleri büyük bir takım gençlerin arasında sigarasını ustalıkla tüttürerek ve görüntüsünden beklenemeyecek olgunlukta laflar ederek dolanıyor, hayranlık topluyordu. Ankaralı arkadaşları gerçek yaşını bilmedikleri için ona fırlama çocuk diyorlardı. Ama bu kandırmaca nereye kadar sürdürebilirdi? Aradan birkaç yıl geçtiğinde bu sefer de Gül Palası maskarası olmaktan korkuyordu Nuri. Nitekim ikinci yılın sonuna gelindiğinde ergenlik çağına girmesi beklenen Nuri'nin sakallarının hala çıkmamış, sesinin çatlamamış olması bazılarının dikkatini çekmeye başladı. Nuri'nin bu sefer de başka bir hemşerisi imdadına yetişti. Eniştesinin kardeşi Durmuş Ağa, bahçeli evlerde çok tanınmış bir ailenin yanında bahçıvanlık yapıyordu. Güleklerin evi bazı dönemlerde öyle çok misafir ağırlamak zorunda kalırdı ki değil 3-5 yardımcı, 10 yardımcı bile zor yetişirdi. İşte böyle bol misafirli bir zamanda Durmuş Ağa bir iş teklifi getirdi. Nuri bir süre için otelden izin alıp Kasım Gülek Beyefendi'nin evinde çalışamaz mıydı? Bu teklif o sıralarda bir başka açmazda olan Nuri'nin işine geldi. Otelde çalışan arkadaşları onu genel evlere götürüp İlk cinsel tecrübesini yaşatmak için ısrara başlamışlardı. Güleklerin evinde çalışmaya başlarsa bu sorun kendiliğinden hallolacaktı. Nuri kaç para vereceklerini sormadı bile. Nasılsa otelde kazandığı bahşişleri hiçbir maaşın karşılamayacağını biliyordu. Önemli olan kazanacağı parayla yapacağı iş değildi. Kendine bir itibar edinmişti. Hiç kimse onunla Kız Nuri diye alay etmiyordu. Kimse onu yüzüne karşı veya arkasından gırgıra almıyordu, kimse ona acımıyordu. Bu durumun sürebilmesi için her ay bedelini ödemeye razıydı Nuri. Şu anda ise bedel, sırrı ortaya dökülmeden otelden kaçıştı. İşi kabul etti ve Gül Palas'taki ranzasını, sevgili arkadaşlarını, bahşişlerini bırakıp Güleklerin bahçeli evlerdeki villalarının müştemilatına, Durmuş Ağa'nın odasını paylaşmaya gitti. Ev gerçekten de kalabalıktı. Girenin çıkanın haddi hesabı yoktu. Yatıya gelenlerin yanı sıra sabahın kör karanlığından gece yarılarına kadar her gün onlarca kişi girip çıkıyordu eve. Durmuş Ağası Nuri'ye politikacıların evlerinin hep böyle olduğunu anlatıyor, evin dolup dolup boşalmasıyla iftihar ediyordu adeta. Nuri önceleri ayak hizmetlerine getir götüre koştururulurken becerikli ve zeki olduğu için kısa sürede aşçı tarafından keşfedildi ve mutfağa terfi etti. Önce aşçı yamağı olarak çalıştı. Bol bol soğan doğradı, patates soydu. Bu arada iyi yemek yapmanın püf noktalarını, işin sırrını vermek istemeyen aşçı başıya rağmen dağarcığını atıp duruyordu. Derken Nilüfer Hanım bu eli yüzü düzgün, temiz yüzlü çocuğa sofrada servis yaptırmak istedi. Nuri'nin zaten otel günlerinden kalma bir servis bilgisi vardı. Bu işin de üstesinden geldi. Evde bahçıvan yamaklığından mutfağa, oradan da garsonluğa terfi eden Nuri'nin her kademede üstü başı biraz daha düzeliyordu. Nuri'nin keyfi yerindeydi. Eline geçen para oteldeki kadar değildi ama bu evde onun bir türlü uzamayan boyuyla ya da çıkmayan sakallarıyla alakadar olunmuyor, yanıtlamak istemediği sorular sorulmuyordu. O bu evde ne Kız Nuri'ydi ne de büyümesi, kıllanması ya da genel eve gitmesi gereken Nuri'ydi. Durmuş Ağa'nın akrabası Nuri'ydi, o kadar. Sıcak bir yaz günüydü. Halime Hanım yatak odalarının bulunduğu katta kıyı köşe bir temizliğe girişti. Aşçıya özel misafirlere ikram edilen Adana işi yemekler ısmarlandı. Nuri'ye temiz bir gömlek giymesi, kravat takması tembihlendi. Evde ne zamandır bir telaş ve koşuşturma vardı zaten. Nilüfer Hanım'ın Amerika'da yaşayan kız kardeşi yeni evlendiği kocasıyla ziyaretlerine geliyordu. Kulakları delik Nuri evde konuşulanlardan yeni damadı Nilüfer Hanım tarafından hüsnü kabul görmeyeceğini çoktan öğrenmişti. Yeni damat Amerika'da yaşayan İstanbullu ve Musevi asıllı bir psikologtu. Her ne demekse o. Kasım Bey'in tüm ikna kabiliyetini kullanmasına ve ricalarına rağmen karısı Nuh diyor, peygamber demiyordu. Kardeşi bir Yahudi ile evlenmemeliydi. Asla affetmeyecekti onu. Nuri hayatında hiç Yahudi görmemişti. Hanımı da bu kadar karşı olduğuna göre bu Yahudi adam herhalde çok çirkin, uzun burunlu, kambur zambur bir şey olmalıydı. Evde kaç gündür süren gerginlik Nuri'ye de tesir etmişti. O da ötekiler gibi konukları heyecan içinde bekliyordu. Tek anlayamadığı şey hanımının istemediği bir kişi için böylesine titiz bir hazırlığa soyunmuş olmasıydı. Bunu Halime Hanım'a sorduğunda ne aptalsın demişti Halime Hanım. Bu hazırlıklar Aylin Hanım için yapılıyor, Yahudi kocası için değil. Hanımefendi dünyada en çok kız kardeşini sever. Tabii Mustafa'dan sonra. Kafası iyice karışmıştı Nuri'nin. Çok sevilen bir kardeş, hiç sevilmeyen kocası, çok sevilen bir erkek evlat Mustafa, tartaklanan bir küçük kız Tayibe, herkesin karşısında el pençe divan durduğu, korku ile karışık bir saygıyla tir tir titrediği Kasım Bey ve onun bile söz geçiremediği Nilüfer Hanım. İlginç bir aileydi doğrusu. Daha dün sabah çaylarını getirirken duymuştu Nuri. Kasım Bey yalvar yakar konuşmaktaydı karısıyla. Rica ederim Nilüfer Hanım, olan olmuş artık. Size evinize kadar gelen misafire kötü davranmak yakışır mı hiç? Lütfen makul olunuz diyordu. Nuri kararını verdi. Bu Nilüfer Hanım biraz tuhaftı. Hazırlıklar tamamlandı. Bahçeye çay masası kuruldu. Kasım Bey'in arabası hava meydanına gönderildi. Nuri bir gün önce yıkayıp ütülediği garson ceketini geçirdi sırtına. Saçlarını limon kolonyasıyla ıslatıp taradı. Çay servisini tepsiye dizip bahçeye taşıdı. Kapının önüne dikilip beklemeye başladı. Ne dikiliyorsun orada bostan korkuluğu gibi dedi Halime Hanım. Mutfağa gidip yardım etsene. Haydi yallah. Halime Hanım'ın ukalalığı yüzünden Aylin Hanım'la kocasının gelişlerini kaçırdı Nuri. Ama bir müddet sonra çay servisi başladığında bahçeye çıkınca gördü misafirlerini. Kütüphanenin bahçeye açılan kapısından elinde çaydanlıkla geçerken birdenbire kendini rüyada sandı. Bahçedeki hasır koltukta ömründe bugüne kadar gördüğü en güzel kadın oturuyordu. Böyle bir kadını değil gerçek hayatta Amerikan filmlerinde bile görmemişti. Eşikte ağzı açık kala kaldı. Ne bakıyorsun oğlum aval aval, çayı soğutacaksın. Nilüfer Hanım'ın sesiyle kendine geldi Nuri. İlerledi ve gözleriyle kambur zumbur Yahudi kocayı aradı. Kasım Bey'in karşısında oturan yakışıklı adam Aylin Hanım'ın kocası olamazdı. O hiç Yahudi'ye benzemiyordu. Eğer gerçekten oysa bu Nilüfer Hanım iyice çatlak olmalıydı. Nuri çay servisini tamamlayıp mutfağa döndüğünde ona tokat gibi çarpan güzellikten sersemlemiş gibiydi. Bir koşu tuvalete gidip saçlarını bir kez daha taradı. Eğer Tanrı birbirleri için yaratılmış çiftlerden sorumlu ise bu kez gerçekten iyi iş becermişti. Aynen böyle düşünüyordu Nuri. Sarı saçları, uzun boyu, incecik biçimli bedeniyle Aylin Hanım nasıl göz kamaştıran bir güzellik sergiliyorsa kocası Yahudi Bey de uzun boyu, geniş omuzları, muntazam yüz hatları ve kalın ses tonuyla karısının yanına yakışıyordu doğrusu. İnce sesli, cılız Nuri için Michel Radomisti'nin sıfatları bir ilahta bulunması gereken niteliklerdendi ve dünya yüzünde Aylin Hanım'la kocasından daha yakışıklı bir karı koca olamazdı. Nuri 3 gün boyunca hayranlığını gizlemeye çaba göstermedi. Misafirlerin her ikisinin de tüm hizmetlerini gönüllü olarak üstlendi, peşlerinde dolandı durdu. Evde bu ziyarete en az Nuri kadar sevinen biri daha vardı, evin küçük kızı Tayibe. Tayibe teyzesi eve adım attığından beri hiç alışık olmadığı bir sevgi ve ilgi selinin ortasında buldu kendini. Erkek çocuk beklerken kız çocuk doğuran annesini hayal kırıklığına uğratan Tayibe'nin pabucu erkek kardeşinin doğumu ile iyice dama atılmıştı. Nilüfer, Kasım Bey'in Adanalı avanesinin etkisinde doğu ve güney bölgesine özgü erkek çocuğu baş tacı eden ve kız çocuğu yok sayan geleneğin rüzgarına kaptırmıştı kendini. İlgisi, şefkat ve sevgisi oğluna odaklanmıştı. Kasım Bey'in gerçi kız çocuklarına karşı olumsuz bir tutumu yoktu ama hem yaşlı hem de çok meşgul bir babaydı. Tayyip'e sevgi ve ilgiden pek nasibini alamayan bir çocuk olarak büyüyordu. Ama o kadar iyi huyluydu, öylesine olgundu ki kardeşi Mustafa'nın payına düşen ilgi ve sevgiyi hiç kıskanmadığı gibi kendine uzak duran annesine ve çok sık göremediği babasına karşı da büyük bir sevgi besliyordu. Ailenin eve gelmesiyle önce gündelik yaşamında sonra da hayatında büyük bir değişiklik olacaktı. Aylin Tayyip'e zaten doğduğu andan beri kendi doğurmadığı çocuklarını yerine koymuştu. Ona herhangi bir teyzenin yeğenini besleyebileceği sevgiden çok daha derin duygularla bağlıydı. Belki de Nilüfer'in kız kardeşini ilk gördüğü an yüreğinin en derininde hissettiği o sahiplenme, koruma, kendini anne yerine koyma duygusunun aynını duymuştu. Ablası ona anneleri gibi "bu bebeği senin için yaptım Aylin" dememişti ama o bu bebeğin bir gün ona bir evlat kadar yakın olacağını biliyor gibiydi. Aylin, Michel'le sahip olamadığı çocuğun özlemini Tayyip'e ile gidermeyi kafasına koyduğunu uzun süre kocasına açamadı. Aslında Michel de aynı düşünceleri evirip çeviriyordu kendi kafasında. Tayyip'e ile geçirdiği birkaç günün sonunda bu aşırı hassas, çok zeki, yaşına göre de müthiş bir olgunluk sergileyen küçük kıza derin bir sevgi beslemeye başlamıştı. Kasım Bey'in günlük yaşamını küçük bir çocukla ilgilenmeye vakit ayıramayacak kadar dolu olduğunu biliyordu. Geç yaşta sahip olduğu ilk çocuğunu çok seviyordu ama bir misyonun adamı olarak zamanını elinde olmadan işine ayırmak zorunda kalıyordu. Partililer, delegeler, hemşehriler sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar evinin içindeydiler. Ayrıca resmi davetlere, sefaretlere, kor diplomatiğe ayırdığı saatler, okunması gereken evraklar, yazılması gereken yazılar, seyahatler, konferanslar...